أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Allah izin verirse bir süre Kalem suresinin ayetleri üzerinde konuşacağız. Mülk suresinin üzerinde konuşmuştuk. Sırada Kalem suresi var ve Allah izin verirse ondan sonra da peşinden gelen sureye, yani 29. cüzün surelerini anlatmaya, işlemeye devam edeceğiz inşallah. Elimizdeki sure Kalem suresi. 52 ayetlik bir sure. Baş tarafı Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen bölümlerinden bir tanesi. Yani şunu hatırlatmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin indiriliş sırasına göre yapılan sıralamaları surenin bütünüyle ilgili bir sıralama değildir. Bilenlere hatırlatma olsun, bilmeyenlere de bir bilgi olsun. Surenin ilk ayetlerinin indiriliş zamanına göre indirilişinin sırası belirleniliyor. Bu açıdan bakılırsa Kur'an-ı Kerim'de ilk indirilen surelerden bir tanesidir Kalem suresi. Sure, yani yaklaşık olarak 3 ana başlıkta, 3 ana bölümde incelenebilecek gibi gözüküyor. İlki 17. ayetin sonuna kadar Hazreti Peygamber'e Mekkelilerin yönelttikleri suçlamalara, Peygamberimize karşı yaptıkları ithamlara, sert terbiyesizliklere karşı verilen cevaplardan ve Peygamber Aleyhisselam'a karşı çıkanların ahlaki düşüklüklerinden bahsedilen bir bölüm. Arkasından insanların Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmemeleri gerektiği, Allah'ın bütün olaylar üzerinde, nimetler üzerinde egemenliğinin vurgulandığı bir bahçe sahipleri kıssası ve sonrasında da ahiretten, ahiret hayatının görüntülerinden, sıkıntılı ve dehşetli hallerinden, sonra Müslümanlar ve kafirler için hazırlanan sonuçlardan bahsedilen bir bölümle sure inşallah bitirilecek. Şimdi ayetlerini bir okumaya başlayalım. Birinci ayet şu: Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun tek başına bir harf. Bu Kur'an-ı Kerim'de 29 tane surenin başında böyle harfler var. Buna alimlerimiz, müfessirlerimiz bu harflere mukatta'a harfleri, yani kesik harfler, bir anlam oluşturmayan harfler demişler. 29 tane surenin başında böyle harfler var. Bazen tek harf var, burada olduğu gibi nun gibi. Bazen sad'da olduğu gibi veya kaf suresinde olduğu gibi tek harfli bir giriş var sureye. Bazen iki harfe çıkıyor, hamim gibi. Bazen üç harfe çıkıyor, elif, lam, mim gibi. Bazen biraz daha artıyor. Ama bu harfler bir kelime oluşturacak şekilde yan yana gelmemiş harfler. Bunlara bir mana vermeden geçiyoruz. Ne demek isteniyor bunlarla? Allah-u Teala bize bu harfler üzerinden bir ders mi veriyor diye düşünecek olursanız, mümkündür tabii. Yani Allah bu kitap üzerinden bize hep yol gösterdiğine göre, bu kitap üzerinden bize hep ders verdiğine göre, bunun üzerinden hep düşünmemiz istendiğine göre, belki bu harfler üzerinden de Allah Teala bize bir şeyler söylüyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu harflerin ne anlama geldiğine ilişkin bir açıklama olmadığı için bazı müfessirlerimiz bu tür harfler hakkında yorum yapmaktan kaçınmışlar. Ama birçok müfessir başka ayetlerin gösterdiği işaretlerden, Arap dilinin bazı inceliklerinden, surenin muhtevasından falan hareketle bu tür ayetlere bazı yorumlar yapmışlar. Adı üzerinde yorumdur. Yorum olduğuna göre bu konuşmacının yorumudur, onu bağlar. Dinleyenin de beğendiği takdirde dinleyeni de etkiler diyelim. Yani bu ayetin anlamı budur ya da bu harfin bu anlamı budur deme hakkına hiç kimse sahip değildir. Hayır, reddeden de, yani hayır bu harfin anlamı bu değildir diyecek birisi de niye değildir açıklayamaz. Yorum güzelse, hoşunuza giderse alırsınız. Birçok yorum yapılmış. Ben birkaç meşhurunu hemen söyleyivereyim. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirildiği dönemlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki insanların dikkatini çekmek için özellikle böyle bir giriş yapıldı. Resulullah Aleyhisselam'ın dinleyenlerin dikkatini çekebilsin diye böyle bir giriş yapıldı. Arapların zaten üslubunda böyle bir yöntem vardı diyen müfessirlerimiz var. Ama şimdiye kadar yüzyıllardır yazılan tefsirlerde bizim tefsir dünyasında en çok tutulan görüş şu olmuş. Allah-u Teala bu harflerle, bu mukatta'a, bu kesik harflerle Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı olduğunu, Allah sözü olduğunu kabul etmeyenlere meydan okuyor. Eğer bu kitap Allah'ın sözü değilse, bir insan sözü ise, işte bakın bu harfleri siz de kullanıyorsunuz. O zaman bu harflerin benzerlerini ya da harflerin tamamını kullanarak siz de bu Kur'an'ın bir benzerini yapmaya çalışın. Yok, eğer yapamıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de 3 kez geldi bu meydan okuma. Beceremiyorsanız eğer 10 surenin benzerini yapmaya çalışın. Sonra daha da hafifletildi. Eğer beceremiyorsanız, buna gücünüz yetmiyorsa ki zaten yapamayacaksınız denilmişti. Bir suresinin benzerini getirin. Eğer onu da getiremiyorsanız artık üstelik yardıma çağırabileceğiniz herkesi, yani edebiyatçılarınızı, şairlerinizi, felsefecilerinizi, sosyoloğunuzu, psikoloğu, bilim adamını, siyaset bilimcisini kim varsa yani onları toplayıp bir heyet oluşturun. Bir Kur'an'ın benzeri, surelerinin bir tanesinin benzeri bir şey yapmaya çalışın. Yapamayacaksanız ki yapamayacaksınız. O zaman işte ise okuduğunuz kitabın bir insan sözü olmadığı gerçeğini kabul edin. Yani tabir caizse bükemediğiniz eli öpün uyarısı var diye yorumlamışlar müfessirlerimizin büyük bir kısmı. Bir de şu yoruma da aktarmakta fayda var. Benim çok hoşlandığım bir yorumdur bu. Allahu Teala sanki der ki, sanki diyoruz bakın yorumdur adı üzerinde. Sanki der ki Allah Teala, bakın bu harfler sizin de kullandığınız harfler, sıradan harfler. Sizin elinizden çıktığında bir şiir cümlesine dönüşüyor. Efendim bir yazı cümlesine dönüşüyor, bir kitaba dönüşüyor, doğrudur. Ama bu harfler ilahi kalemden döküldüğünde, ilahi bir düzene girdiğinde, Allah tarafından istiflenip düzenlendiğinde eşsiz bir kitaba dönüşüyor. Öyleyse ey insanlar bundan bir ibret alın. Siz de kendinizi sanki bir harf gibi Allah'ın sistemine teslim edin. Allah'ın sizi koyduğu yere yerleşin. Allah sizi nasıl istifliyor, nasıl düzenliyor, nasıl bir cümle içerisine yerleştiriyorsa siz de kendinizi ona bırakın. Göreceksiniz Allah sizden olabileceğiniz en iyi insanları yetiştirecek. Allah bu toplumları yani Allah'ın koyduğu sisteme uyan toplumları en iyi toplumlar haline getirecek diye bir yorum yapılıyor ki bu yorum Hazreti Peygamber dönemi sahabelerini ve peygamber toplumunu göz önüne alınca gerçekten etkileyici bir yorum. Çünkü o sıradan bedeviler Hazreti Peygamber'in terbiyesine geçip de Kur'an'ın sistemine kendilerini teslim ettiklerinde her biri dünya tarihine nam bırakmış, iz bırakmış devasa insanlara dönüştüler. Ve bunun da tek sebebi kendilerini Kur'an'a teslim etmeleriydi. O bedevi toplum ki o güne kadar Arap toplumu Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar ciddi herhangi bir devlet kurmamış, bir medeniyete imza atmamış insanlardı. Allah'ın sistemine kendilerini teslim ettiğinden itibaren daha peygamberin vefatı üzerinden 30 sene geçmeden, daha belki hatta 20 sene geçmeden dünyanın en güçlü ve en yaygın devletlerinin birinin sahibi oluvermişlerdi. Hazreti Ömer döneminde erişilen o zirveyi hatırlamakta fayda var. Bu mukatta harfi üzerinde çok fazla durmadan, çünkü genellikle bu harfin yorumunu, açıklamalarını Kur'an'ın başı olması hasebiyle Bakara suresinin başında yapmayı tercih eden müfessirler. Biz de nüzul sırasına göre bakılınca ilk karşımıza çıkan mukatta harfi olması sebebiyle üzerinde biraz durduk. Onun çok fazla üzerinde durmayacağız. Hemen arkasından gelen cümlenin etkileyiciliği aslında beni biraz acele ettiren Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun'a bir anlam vermedik. Hokka, mürekkep falan diye anlam veren kimi müfessirlerimiz, kimi alimlerimiz olmuş. O açıklamalara, o yorumlara, tartışmalara girmeksizin öylece bırakıyorum Nun kelimesinin anlamını. Geri kalan anlamlı kısmını okuyoruz. Vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme ve kalemin yazdıklarına and olsun. Bilemiyorum, fark edip fark ettirebildik mi? Bu kadar güçlü bir yemin, bu kadar güçlü bir başlangıç nasıl olur bakın. Allah-u Teala indirdiği ilk ayetlerde oku demişti. Onu takip eden hemen arkasından yakın zamanda indirilen bir surenin girişinde de kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin etti. Sanki bir bilgi medeniyetinin gümbür gümbür gelişi, yani gözlere sokuluyor sanki, insanların kafalarına çarpıyor. Cahiliye bitti. Cahiliye, İslamsızlık anlamında da cahiliye bitti. Bilgisizlik anlamındaki cahiliye de bitti. Hikmetsizlik anlamında cahiliye de bitti. Aklın iptal edilmesi, mantığın yok edilmesi şeklindeki cahiliye de bitti. Bilgi ve bilginin ürünü olan bir medeniyet, bir dünya, bir insan, bir toplum, bir insanlık geliyor. Yeni bir dönem açıyoruz mesajı sanki bangır bangır bağırılan bir mesaj. Kalem bilginin aktarılmasında, öğrenilmesinde ve aktarılmasında en önemli araç. Hazreti Peygamber bilginin korunması konusunda mesela ezberleyemediğini söyleyen sahabesine "İsta'in bi yeminik, sağ elini kullan" diyerek yazmasını tavsiye etmişti. Okunarak bilgi öğrenilir, okutularak bilgi aktarılır ama yazılarak bilgi kalıcı hale getirilir. Bilginin korunması da, kalıcı hale getirilmesi de, öğrenmenin güçlü olması da kaleme bağlıdır, yani yazıya bağlıdır. Bilginin aktarılması da kaleme bağlıdır. Kalem ve kalemin yazdıkları deyince aklınıza bütün bilgiler gelecek. Bilginin korunması ve başka ondan sonraki gelecek nesillere aktarılması, yeni insanlara öğretilmesi gelecek. Sadece sadırlara yazan insanların, yani insanlara sadece konuşanların, anlatanların gün gelip unutulabileceklerini, ama satırlara da yazanların, yazı yazmasını bilip de kalem ürünü eserler bırakanların yüzyıllar boyunca etkili olmayı sürdürebileceklerinin en güzel ifadelerinden bir tanesidir bu. Ve aynı zamanda Allah Teala sanki der ki, bizim buradan alacağımız derslerden bir tanesi, bilgiyi okuyun, bilgiyi kayıt altına alın, bilgiyi aktarın. Ortaya bilginin aktarılması ve birikmesi sonucunda ortaya çıkacak olan şey bilimdir. Bütün bilimler ancak böyle gerçekleşecek, böyle ayakta kalacak ve böyle gelişecektir. Bir şeyi hatırlatalım. Allah Teala burada yemin ediyor. Biz insanlar neye yemin ederiz? Bizim için çok değerli olduğuna, yüce ve vazgeçilemez olduğuna inandığımız şeyler üzerine yemin ederiz. Yani Allah'a yemin ederiz. Kur'an'a yemin etmişizdir. Sahabelerden gelen bazı yeminlerden dolayı biliyoruz. Kabe'ye yemin etmişlerdir. Ondan sonra Kabe'nin Rabbine yemin etmişlerdir. Hadi diyelim örfümüzden yola çıkarak söyleyelim. Ekmek çarpsın demişlerdir de, burada ekmek çarpsın deyince yediğin ekmeğin gelip kafana çarpması anlamında değildir. Bu ekmeğin kutsallığının çarpması anlamındadır. Bizim yüce olduğuna inandığımız şeyler, mesela insanlar namusları üzerine yemin ederler, şerefleri üzerine yemin ederler. Çünkü namus ve şerefin çok kıymetli olduğuna inanırız. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala zaman zaman bazı surelerin içerisinde, bazı surelerin başlarında yemin ederek anlatır anlatacağını. Allah Teala kendisinden daha yüce, daha değerli bir şeye yemin etmesi düşünülemeyeceğinden dolayı, o zaman biz Kur'an'daki yeminleri şöyle anlarız. Allah Teala bize önemini fark etmemiz gereken, önemimizi fark etmemizi istediği şeylere yemin eder. Allah neye yemin etmişse insanlar onun değerinin yüceliğini, üzerinde kafa yorulması gerektiğini bilmeliler. Onunla ilgilenmeliler, ona önem vermeliler diye düşünürüz. Burada da Allah Teala bize kalem ve kalem kullananların yazdıklarının değerini, önemini anlatıyor. Bakın onu ikaz ediyor. Şimdi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kalemin bilgi edinmede, bilgi aktarmadaki yeri, yazıya geçirilen bilginin kalıcı hale gelmesi, bilgi aktarmanın ne kadar kıymetli bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Hele yani bir de düşünün, bilgi kayıt altına alınmasaydı, yani konuşulup geçilseydi, insanlar yazmamaya kalksaydılar, yani Kur'an yazılmasaydı elimizde Kur'an olmayacaktı. Doğru ifade edebildim bilmiyorum. Cümle çok kötü oldu ama. Yani Allah Resulü inen her ayeti sahabelerine yazdırarak koruma altına aldı. Ve Allah'a hamdolsun ki artık elimizde bir Kur'an var. Sahabeler daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığındayken Peygamberimizin sözlerini az da olsa kayıt altına alma çalışmaları başlamışlardı. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın vefatının üzerinden çok fazla zaman geçmeden bulabildikleri, bilebildikleri her türlü yöntemi, eleştirme, eleme yöntemlerini falan da ihmal etmeksizin kılı kırka yararak bir çalışmayla Peygamber'e ait bütün bilgileri kaydetmeye çalıştılar. Kaydetmeseydiler elimize sünnet diye bir bilgi olmayacaktı. Arkasından gelen alimlerimiz sadece din bilimleriyle ilgili değil, bütün bilim dallarının bilginleri, alimlerimiz eğer düşüncelerini, araştırmalarını, çalışmalarını kayıt altına almasalardı, katlanarak büyüyen, dev bir bilim dalı haline gelen o büyük bilimler, yani fizik midir, kimyadır, biyolojidir, coğrafya, tarih, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, neyse dini veya dini olmayan, bir de bu çıktı başımıza, dini veya dini olmayan bilimler diye. Biz Müslümanlar eskiden bilimin dini olanı ve dini olmayanı diye şeyler düşünmezdik benim bildiğim kadarıyla. Bilgi bilgiydi. Bilginin doğru yerde kullanılmasıydı bütün mesele. Doğru yerde kullanılan her bilgi dini bilgiydi. Yani dinin düzenlediği, onay verdiği, hedefini çizdiği bilgiydi. Şimdi bu bütün bilim dalları insanların bilgiyi kayıt altına alıp korumasıyla gerçekleştirildi. Eğer olmasaydı bu mümkün olmayacaktı. Ve insanın yeryüzündeki en önemli görevi olan yeryüzünün imarı, insan hayatının geliştirilmesi, yeryüzünde medeniyet kurulması gibi hedefler gerçekleşemeyecekti. Şimdi bir şey üzerinde durmak lazım. Bilgi en önemli güç müdür? Evet, çok önemli bir güçtür. Bilgi çok tehlikeli bir güç müdür? Evet, bilgi çok tehlikeli bir güçtür. O zaman bu ayet üzerinden Müslümanlar sanki şunu anlamalılar. Bilgi çok büyük bir güçtür. Bilgi Müslüman olmayanlara bırakılmayacak kadar önemlidir. Müslümanların hangi bilgi dalını ihmal etmeye hakları olabilir ki? Hangi bilim dalını ihmal etmeye hakları olabilir ki? İnsanların işine yarayabilecek ya da insanların zararına kullanılabilecek her tür bilgi dalının hakimi olması gereken Müslümanlardır ki faydası varsa eğer faydasından maksimum düzeyde yararlanılabilsin, zarara kullanılması ihtimali varsa zararı önlenebilsin diye Müslümanların her tür bilgi dalında kendilerini en iyi hale getirmeleri gerekmez mi bu ayetten çıkan bir sonuç olarak yani? Kaldı ki biz özellikle bu çağın Müslümanları, yani modern çağda yaşamakta olan biz insanlar, bizim bu çağın Müslümanları, bilimlerin, sanatların, bilginin, yazının ürettiklerinin ne kadar kötüye kullanılabileceğini, tarihin, felsefenin, psikolojinin, sosyolojinin, edebiyatının, sanat adına, bilim adına, bilmem ne adına, düşünce adına insanları Allah'a imandan, ahlaklı bir yaşamdan uzaklaştırmak için ne kadar etkin kullanılabildiğinin canlı tanıkları değil miyiz? Yani içinde bulunduğumuz yüzyıl, bu modern çağ deyince ben şunu kastetmeye çalışıyorum. Dilimdeki deyimlerden, terimlerden bir tanesi bu modern çağ. Bu modern çağ içinde bunu bir tek yüzyıl ifade etmiyor. Belki sanayi devriminden bu zamana kadar devam etmekte olan bir süreci anlatıyoruz. Yani bütün bilgiler maalesef ki Allah'la arası iyi olmayan, Allah'tan uzak olan, hatta Allah'a düşman olan insanların elinde güç kazanıp büyüyünce bütün bu bilgiler, sanatlar, fenler, edebiyatlar insanların Allah'tan uzaklaşması için kullanılmadı mı? Hala kullanılmıyor mu? Bunların diyelim ki edebiyatın, psikolojinin, felsefenin, sosyolojinin, fiziğin, kimyanın, biyolojinin her neyse işte insanları Allah'tan uzaklaştırmak için kullanıldığını görünce aklı başında bir Müslümanın yapması gereken şey o bilgilere küsmesi mi? Yoksa gidip o silahı onların elinden alıp kendisi hayra kullanması mı? Gariptir ki bazı Müslümanlar bu tür bilgilere küsmek yöntemini tercih edebiliyorlar. Böylece karşı tarafın gücünün artmasına sanki ister istemez katkıda bulunuyorlar. Demek ki bütün bu bilimler, sanatlar fesat yolunda kullanacaktan eline terk edilmemeli. İmanlı insanlar bu imkanları Allah'a iman ve ahlaklı bir yaşam için, ahlaklı bir hayat için kullanmalılar. Kullanmak için de ellerinden gelen en yüksek gayreti göstermeliler. ilmi, felsefi, edebi, siyasi, dini, her türden eserin yazanların kullanışına bağlı olarak her iki amaca da hizmet ettiğini görüyoruz madem. Onun böyle olduğunu görünce bu ayetteki yemin daha da önem kazanıyor. Sanki ayet genelde tüm insanlara ama kitaba kim iman etmiş? Biz iman. Yani biz Müslümanlar iman etmişiz. Bunu zaten Allah sözü olduğuna inanan biziz. O halde bize özellikle Allah diyor ki kalemin tehlikelerinden sakının. Kalemin imkanlarından faydalanın. Kalemle gerçekleştirilebilecek hayırları elde etmek için elinizden geleni yapın. Bir Müslümanın, Alak suresinde böyle söylüyordum anlattığım yerlerde, bir Müslümanın okumaya uzak olması, okumaya küs olması ne kadar anlaşılamaz, kabul edilemez bir durumsa, Kalem suresinde bunu söylemek lazım ki bir Müslümanın, hele ki topyekun toplum olarak bir Müslüman toplumun kalemden uzak olması, kaleme küs durması, kalemden mesafeli davranması kadar açıklanamaz, anlaşılamaz, kabul edilemez bir durum olamaz böyle yani. Tabii ki şimdi şunu da görmek lazım. Bunu Kur'an'la da birleştirelim. Her eser sahibine göre değer kazanır. Her eser sahibinin değerini de gösterir. Her eser sahibine göre değer kazanır. Her eser sahibinin değerini de gösterir. Yani neresinden bakarsanız denklem iki türlü de olur. Eserden müessere giden bir yöntem de kullanabilirsiniz. Müesserden esere giden bir yöntem de kullanabilirsiniz. Her ikisinde de ortaya çıkacak kıymetli eser, kıymetli eser sahibini gösterecektir. Kıymetli eser sahibinden bahsediyorsak eserinin kıymetli olduğu ortaya çıkacaktır. O halde şöyle diyeceğiz. Kalem sahiplerinin en yücesi Allah'tır. Çünkü Allah kendisinin kaleminden bahsediyor. Kalem sahiplerinin en yücesi Allah'tır. Kalem sahiplerinin en yücesi Allah'sa, kalemle yazılanların en kıymetlisi de Allah'ın kitaplarıdır ve hususan elimizdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Ve ondan sonra da bu ilahi kitapların ışığından yararlanarak, aydınlanarak yazılan şeylerdir. Allah Teala sanki kendi katında bulunan levh-i mahfuzuna yemin eder, peygamberleri aracıyla indirdiği bütün kitap ve sayfalara yemin eder ve sanki Kur'an-ı Kerim'e yemin eder ve der ki, hakikatin, hikmetin aydınlığını taşıyan her kitaba yemin edip Allah Teala bütün bunlarda geçen bilgileri, bütün bunlarda yazılı olanları delil olarak gösteriyorum, şahit tutuyorum ki diye bir konuşma başlangıcı arkasına getirecek. Cümleyi bir daha tekrarlayayım. Allah Teala der ki sanki bizim anlayacağım bir şey bu. Benim anladığım levh-i mahfuzda yazılı olan bilgiler, Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün bilgiler ve hususan Kur'an-ı Kerim ve arkasından onun ışığıyla aydınlanarak yazılmış bütün hakikati anlatan kitaplar, insanların aklı dışlamamış, sağduyudan uzaklaşmamış, mantıksızlaşmamış, insafsızlaşmamış bütün eserlerindeki bilgiler de şahittir ki diye bir konuya başlıyoruz. Nedir o? Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Bir yemin var. Yeminin neden yapıldığı şimdi geliyor. Üzerine yemin edilmeye değer olan konunun ne olduğunu öğreniyoruz. Bir yeminle başlanmaya değecek kadar önemli bir konuya giriyoruz. Lütfen dikkat edelim. Diyor ki Rabbimiz, sen Rabbinin lütfu sayesinde aklını yitirmiş birisi değilsin. Ne yani? Hazreti Peygamber'e insanlar aklını yitirmiş demişlerdi. Ayetlerden biliyoruz ki Hazreti İbrahim'e de aynı şeyi söylemişlerdi. Hazreti Nuh'a da aynı şeyi söylemişlerdi. Ya da benzerlerini söyleyelim. Hazreti Salih'e de, Hazreti Şuayb'a da. Yani genelleyin insanlara, kendi toplumuna Allah'ın bildirdiklerini bildirmeye kalkışan, hakkı anlatan, hakikatin yolunu gösteren, İslamca yaşama ve insanca yaşamanın yolunu öğreten bütün tebliğcilere, davetçilere, hak yolunun önderlerine böyle bir karşı çıkış varmış. Nedir o? Sen aklını yitirmişsin demişler. Niye? Herhalde şundan olmalı. Gelmiş bir hak yolun öncüsü, bir peygamber gelmiş. Bu Peygamberlerden sonra peygamberlerin yolunu sürdürmekte olan davetçiler için de geçerlidir. Ve ben, şimdi her kelimeyi mi izah edeceğiz? Ben davetçi deyince de, yani sağda solda sadece Kur'an sohbeti yapan, tefsir dersi yapan insanlardan falan bahsetmiyorum. Davetçi deyince Allah'ın dininden bildiğini, bilebildiğini, bazen bir işiyle, bazen bir duruşuyla, bazen ev düzeniyle, bazen aile ilişkisiyle, bazen ticaretiyle insanların gözüne sokup bir hakkı fark etmelerini sağlayan herkesten bahsediyoruz. Şimdi bu hakkı anlatan, hakikati anlatan insanlar gelince demişler ki yahu sizin inancınız bozuk. Hangimiz inancı bozuk? Hepinizin inancı bozuk demiş. Şimdi bir peygamber düşünün, geliyor topluma diyor ki sizin hepinizin inancı bozuk diyor. Yahu olur mu diyorlar? Biz atalarımızdan böyle gördük. Atalarınız da bozuk o zaman. Atalarınız da yanlış yapıyorlarmış. Yahu bak, bizim yaptığımız, bu sahip olduğumuz inanca sahip şu kadar insan var. Bilmem kaç milyar, kaç milyon. Bu kadar insan yanılıyor olabilir mi? Evet, yanılıyorsunuz diyor. Sonra sizin diyor ibadetten anladıklarınız da yanlış. Siz ibadet deyince de yanlış şeyler yapıyorsunuz. Sonra sizin kişiliğiniz bozulmuş. Sizin ahlakınız yanlış. Sizin ahlakınız bozuk kardeş. Siz insan aldatmayı açık gözlük zannediyorsunuz. Ya bu ahlaksızlığın daniskası. Siz her nereden olursa olsun bir menfaat elde etmeyi kurnazlık, uyanıklık zannediyorsunuz. Bu menfaatperestlikten, ki insanın kendi kendinin çıkarlarına tapınmasından başka bir şey değil. Siz kavga ettiğiniz zaman sövmeyi adamlık zannediyorsunuz. Halbuki bu düşüklüğün ta kendisi diyor. Yani sizin ahlakınız da bozuk diyor. Ya olur mu, bizim bütün toplum böyle? Evet, zaten diyor toplumumuz hepsi bozuk diyor. Şimdi bir peygamber düşünün ha. Biz Allah'a hamdolsun kahir ekseriyeti Müslüman olan bir toplumda yaşayınca böyle bir konumda değiliz elhamdülillah. Şimdi Hazreti Peygamber'in konumunu düşünün. Hepiniz yanlışsınız diyor. Ne? Senin aile düzenin bozuk diyor. Aile düzeniniz yanlış. Ekonomik sisteminiz yanlış. Politik sisteminiz de yanlış. Başka? Eğitim sisteminiz de bozuk. Ya ben mübarek. Şimdi herkesin kafası allak bullak. Bir tane adam çıkmış. Bir tane adam çıkmış. Sanki insanlık bir sel olmuş, üzerine doğru geliyor. Bütün bir insanlığın önüne çıkmış. Ellerini açmış, kalabalığı durdurmuş ve diyor ki kardeşim hepiniz yanlış yoldasınız. Hani meşhur fıkra var ya, sanki aklımıza o gelecek. Efendim bir tane araba ters yola girmiş diye uyarmışlar, adam bakmış üzerine gelen arabalara. Ne bir tanesi demiş, hepsi ters yoldan gidiyorlar diye. Şimdi kendisi ters yoldan giden bir adam. Aslında esprisi bir yana şöyle bakmakta fayda var. Peygamberler toplumlarına ilk karşılaştıklarında eğer yol toplumun yoluysa peygamber ters yola giren adam yani. Ama yol Allah'ın yolu olacaksa, yol fıtratın yolu olacaksa, Allah'ın yaratılışta belirlediği yol olacaksa, bütün toplum doğru ters yola girmiş. Ne yapsın ki yani? Diyor ki her şeyiniz yanlış. Şaşkınlığa düşüyorlar ve diyorlar ki, biz bu kadar kişi yanlış olamayacağımıza göre, bu kadar değerli şeylere bu adam değersiz dediğine göre, bizim uğrunda ölmeyi göze aldığımız, uğrunda yaşamımızı feda ettiğimiz şeyleri değersiz şeyler gibi gördüğüne göre bu adam ne olmalı, olsa olsa bu adam aklını yitirmiş olmalı diyorlar. Halbuki şöyle düşünmek gerekmez miydi? Biraz sağduyulu, biraz mantıklı olsa, sakin olsa bir insan, biraz insaflı davransa, doğal, şunun üzerinde düşünmek için bir yol açılacaktı. Ne kadar uzun zamandan beri yapılıyor olursa olsun, bir şeyin uzun zamandan beri yapılıyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmez ki. Doğruluğun kanıtı uzun zamandır yapılıyor olması değildir. Bu anlamda gelenekçi, örfçü anlayışların dinden daha kıymetli hale getirildiği ortamları, gelenekleri, örfleri peygamberin sözünden, Allah'ın ayetlerinden daha üstte tutmaya çalışan insanı uyarmak gerekiyor. Kardeşim öyle diyorsunuz ama insanlar işte kaç zamandan beri, uzun zamandan beri bunu yapıyorlarmış. Olabilir. Uzun zamandır yanlış yapıyorlarmış demek ki. Bir de şunu hatırlamakta fayda var. Zaten bütün peygamberlerin karşısına dikilen engellerin en büyüğü ve en zorlusu hep gelenekler olmadı mı? İnsanlar alışılagelmiş şeyleri terk etmeyi sevmiyorlardı. Hayatlarını ona göre düzenlemişler. Hazreti Peygamber'in karşısındaki en büyük problem de buydu. Bir şeyin uzun zamandır yapılıyor olması onun doğruluğun kanıtı değildir, bu bir. Bir şeyin birçok kişi tarafından yapılıyor olması da onun doğruluğun kanıtı değildir. Yani şimdi ben bir Müslüman olarak içinde bulunduğum topluma şöyle bakacağım. Diyelim ki milli piyango bileti bilmem kaç milyon satılıyormuş. Bu kadar çok milyon kişi aldığına göre demek ki bunun alınıp satılması caizdir mi diyeceğim. Çok yapıldığı için yani. Yani bir yerlerde oynanan kimi oyunların, yapılan kimi çalışmaların şu kadar çok kişi yapıyor. Bu kadar kişi yanılıyor. Evet, yanılıyor. Yani bir yanlışı herkesin yapıyor olması o yanlışı doğru hale getirmez ki. Ne yapayım? İki kere iki ile iki adam alt alta yazmış, çekmiş çizgi, üç yazmış. Kaç kişi böyle yapıyor? Ya işte yapanların, elini kaldıranların, orada bulunanların %90'ı elini kaldırmış, doğrudur diyor. Şimdi %90'ı elini kaldırınca, bu kadar çok kişi yapınca yanlış doğru haline nasıl gelir? Bunu aslında aklı başında herkes oturur bilir yani bunu. Hatta bir şey uzun zamandan beri yapılıyorsa ve çok kişi tarafından yapılıyorsa, bırakın doğru olmasını, problemin ne kadar büyük olduğu, ne kadar köklü olduğunu ve ne kadar acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu gösterir. Hiç kimse kendi inancını, ahlakını veya yaşadığı hayatı açıklamak için atalarımız da böyle yapıyormuş ya da herkes böyle yapıyor diye bir savunma yapamaz. Bu bir savunma değildir. Allah'ın indirdiği bütün kitaplar ve aklını tutkuların eseri yapmadan düşünüp araştıran bütün aklı selim sahiplerinin öğrettiği bütün bilgiler, peygamberin doğruyu söylediğini, getirdiği ilkelerle insanları kendileri için hayır olan yola hidayet ettiğini gösteriyor. Sana niye deli diyorlar ki ey peygamber? Ne dedin ki onlara? Kendi ellerinize yaptıklarınıza tapmayın dedin. Bu mudur delilik yani? Akrabalık ilişkilerinizi ihmal etmeyin dedin. Hayır üzere sürdürün dedin. Bu mudur delilik olan şey? Yoksulu ihmal etmeyin dedin. Yetimi ezmeyin dedin. Komşularla iyi davranın. Bak bunlar hepsi ilk ayetler. Bunların hepsi peygamberliğin ilk günlerinde söylenmiş sözler. Zinadan uzak durun dedin. Efendim ne? İnsanlara haksızlık yapmayın dedin. Anneye babaya kötü davranmayın dedin. Ya nedir bunlarda delilik, ne buldun yani? Kazandıklarınızın bir kısmını sahibi olmayan insanlarla paylaşın dedin. Haksızlıktan, zulümden elde edilmiş kazançlarınız olmasın. Emeğinizin karşılığı olan şeylerle yaşayın dedin. Ölmeyecekmiş gibi, yani ölümü tamamen dışlamış bir hayatı yaşamayın. Bir gün öleceğinizi aklınızdan çıkartmayın dedin. Bütün bu nimetleri sana veren bir yüce yaratıcının, bir vericinin, bir Rabbin olduğunu hatırla. O Rabbin huzuruna da döneceğin hesabını hesapla, aklına tut ve onu da programını alarak böyle bir hayat yaşa. Ya bunun neresinde delilik var? Yo, işine gelmedi adamların. İşine gelmedi. Dediler ki sen delisin. Hocam hangi takım tutuyorsun? Kardeşim vallahi takım falan tutmuyorum. Adam ot ya. Niye? Bu kadar milyonlarca insan takım tuttuğuna göre takım tutmak herhalde doğru bir şey olması lazım. Hocam hangi eğlence programını takip ediyorsun? Vallahi ne bileyim, bir şey, eğlence programından haberim yok. Bulsam takip edeceğim de haberimiz olmuyor. Ya bu adam ki hayat hayat diyor ki kardeşim. Hocam ikinci iş imkanım var. Üçüncü iş imkanı da var. Niye çalışmıyorsun o işte? Ya kazancımız yetiyor elhamdülillah. Olmaz hocam, biraz daha para. Adam ne biçim adam, parayı artırmaya çalışmıyor diyorsun. Şimdi bu kadar adam yapıyorsa senin yaptığın yanlıştır mantığı üzerinden bir hayat kurulabilir mi yani? Hayatlarınızı kaç kişinin aynı şeyi yaptığı üzerinden yaşayamazsınız dedi bütün peygamberler. Ama bunu düşünmek yerine, akıllarını kullanmak yerine, araştırıp sorgulamak yerine peygamberlere veya peygamberin yaptığı işi yapanlara adam aklını yedirmiş, kafayı yemiş gibi sözler söyleyerek kendilerini rahatlatmaya, onu diskalifiye etmeye ve yollarını yürümeye devam ettiler. Bir de buradan bir kendimize de ders çıkartalım. Yani Müslümanlar da şöyle bir şey düşünmeliler sanki. Demek ki peygamber ve ondan sonra da onun mirasını üstlenmiş, peygamberin yolunu sürdürmeye çalışanlar, Yanlışta olanların çokluğuna takılmamalılar. Çok kişinin olması bir yanlışı temiz hale getirmiyor. Müslümanlar kendilerinin azlığına ya da yalnızlığına bakarak kendi yollarından şüpheye düşmemeliler. Karşıdaki inkar edenler, bu adam herkesin yapıp yaşadığı şeylere ters düşünüyor, öyleyse aklına zoru olmalı gibi sataşmalarını aldırış etmemeliler. Madem ki Allah'ın kitabı beni destekliyor, madem ki akıl beni destekliyor, madem ki vicdan beni destekliyor, o halde karşı tarafta olanların çokluğundan ne çıkar deyip insan yolunda yürümeyi sürdürmesi gerekiyor. Bu arada yani bu ayetle ilgili bu kısmını tamamlarken bir de şeyi hatırlatalım. Hazreti Peygamber'in meşhur sahabesi Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle bir cümlesi var. Cemaati tarif ederken, cemaat tek başına da olsan hak üzere olmandır diyor. Hak üzere olan bir kişiyi cemaat saymış. Aslında Abdullah İbni Mesud da Allah rahmet etsin, nereden yararlanarak böyle bir cümle kurmuş olmalı sanıyorum yani. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken o tek başına doğru yol üzere olan bir ümmetti diye bahsediyor. Normalde ümmet kelimesinin sözlük anlamı gereği bir topluluğun olması gerekiyor ama Hazreti İbrahim tek başınaydı. Ve tek başına olmasına rağmen Allah Teala ondan bir ümmet olarak söz ediyor. Evet, peygamberler bütün herkese rağmen, herkesin kendilerinden farklı, hatta karşısında olmasına rağmen ve kendisine sürekli yani aklı yitirmiş gibi davranmalarına, böyle ithamlarda bulunmalarına rağmen yollarını sürdürmeliler. Ama yani bu yolu sürdürmek kolay mıdır? Bir kere her şeyden önce psikolojik açıdan çok yıpratıcı bir şeydir. Herkes sana yalnızsın diyor. Ya yani niye sürdüreceksin bu çalışmayı tek başına? Ya belki tamam, Allah yanına ondan sonra Hazreti Peygamber'de olduğu gibi birçok destekçi verecek. Vermeye de bilirdi yani. Çünkü vermediği peygamberler de var. Hazreti Nuh'un 950 sene tebliğ edip de bir gemi içerisine alabileceği bir aile halkından başka az bir, yani kendi ailesinden bahsetmiyorum, bir aile oluşturabilecek kadar sayıdaki az bir insan dışında kimseyi yanına çekmediği olayını hatırlayın yani. Nasıl sürdürülecek bu yol? Maddi işkenceleri, fiziksel işkenceleri, dışlanmayı, dövülmeyi, sövülmeyi, hakaret, hepsini bir yana bırak. Yani bir insanın sadece kendini yalnız hissetmesi bile ağır bir yük değil midir? Evet, gerçekten ağır bir yüktür. Sen doğrudasın ve herkes sana deli diyor. Yani şunu mu tavsiye edeceğiz? Hani meşhur bir hikaye vardır ya. Efendim, şehrin bir tanesinin bir tane su kuyusu varmış. Bir gün bir büyücü gelmiş, o su kuyusuna bir ilaç atmış. Ondan sonra o kuyunun suyundan içen herkes delirmeye başlamış. Kuyunun suyunun ilaç atıldığını, büyülendiğini daha önceden gören ya da haberi olan kral kuyunun suyundan yararlanmamış, sadece sarayın deposundaki suyu içerek hayatta kalmaya çalışmış. Ama bütün halk sürekli o sudan içmiş, içen delirmiş. Sonra bir gün kral veziriyle beraber çıkmış, şehirde dolaşırken bir bakmış ki herkes peşinden deli deli diye dolaşıyor. Yani deliler toplumunda kendisi akıllı kalmış. Deliler toplumunda akıllı olunca deliler olmuş akıllı. Buna dönmüş demişler ki deli. Demiş ki vezir, bu böyle yaşanmaz, getir kuyunun suyundan biz de içelim demiş. Meşhur hikayedir. Ve ama yani benim anladığım kadarıyla bir Müslümanın, bir Müslüman fikir adamının, bir Müslüman davet adamının, bir Müslüman direniş adamının direnişini bu kadar kıracak bir yaklaşım olabilir mi yani? Madem herkes böyle söylüyor, gel biz de onlar gibi olalım. Bu yılgınlıktan, bu yenilgiden, bu pes etmekten başka nedir ki yani? Pes etmediği için yalnız başına yaşayıp ölen nice peygamber var bizim bildiğimiz yani. Hepsinin ağzında bir laf vardı belki. Allah var, keder yok diyorlardı. Allah varsa yalnız değiliz diyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te taşlanarak kovalandığında Taif'ten gerçekten canı çok sıkılmıştı. Müthiş bir moral bozukluğu içerisinde bir üzüm bağına sığınarak kurtulmuştu. Ve yani o yaşadığı hali hatırlayın. Anlaşılamamış olmanın verdiği bir sıkıntı, üzüntü, yalnız bırakılmış olmanın getirdiği üzüntü, ellerini açtı ve Allah'a dua ederken, bakın ne kadar güzel, çarpıcı, tam da bu cümleler. Allah'ım beni kime bırakıyorsun? Yani benim değerimi bilmeyecek olan yabancılara mı, bana destek çıkmayacak olan dostlara mı, yalnız bırakılmışlığımı sana şikayet ediyorum dedi. Cümlesi aynen böyle. Yalnız bırakılmışlığımı, terk edilmişliğimi ancak sana şikayet ederim dedi. Yalnız değildi yani. Yalnız bırakıldım, terk edildim, ben de herkesin yanına geri dönüyorum. Bu bir peygamber tavrı değildi. Bu bir peygamber tavrı değilse bu bir Müslüman tavrı da sanki olmamalı. İşte bu sıkıntılar devam edip gelecek, sıkıntılar devam edecek. O zaman hemen üçüncü ayete geçiş yapıyorum. Sen Rabbinin lütfu sayesinde bak Mecnun değilsin. Ama bu yolu sürdürürken çok sıkıntı çekeceksin. Peki bütün bu sıkıntılara niye katlanmalısın? Ve inne leke le ecran gayre memnun. Niye biliyor musun? Çünkü hiç şüphesiz senin için Rabbinin katında bitip tükenmeyen bir karşılık vardır. Ne kadar uzun yaşarsan yaşa. Biter bu hayat yani. Öyle biter ki yani ne kadar yaşadığını fark etmezsin. Ayetten yola çıkarak söyleyelim. Diriltiliyorlar ve soruyorlar ne kadar kaldınız? Bir gün herhalde ya da bir günün bir kısmı diyorlar. Ashab-ı Kehf yüzyıllar süren uykularından uyandırılıyorlar. Birbirlerine diyorlar ki ya ne kadar uyuduk ki acaba? Herhalde diyorlar bir güne yakın uyumuşuzdur yani. Ömür dediğin nedir böyle yani? Yunus Emre'nin o harika ifadesiyle olduğu gibi yani. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Bir göz yumup açmış gibi. Kaç yıl yaşadın? Kaç yıl yaşarsan yaşa yani. Yaşadığın son anı hissediyorsun ki zaten. Geçen geçmişte kaldı. Bir daha aynı şeyi hissetme imkanın bile olmuyor. İçinde bulunduğun andan daha gerçek hiçbir an yok. Hepsi bu. Ey peygamber, hiç şüphesiz senin için Rabbinin katında bitip tükenmeyen bir karşılık vardır. Bu dünya hayatın tabiatıdır fanilik. Elemleri de, lezzetleri de geçicidir. Ne kadar keyifli bir zaman geçirirsen geçir. Bir an sonra ya, çok değil bir an sonra bir yerin acısa, başına bir felaket gelse sanki öncesi yaşanmamış gibi geliyor. Yani ne kadar kıymetli ne kadar keyifli bir hayat yaşarsan yaşa. Bir yerin acıdı mı, canın sıkıldı mı, ne bileyim bir tatsızlık yaşadın mı sanki onca yaşadığın şey yokmuş gibi o anı yaşamıyor muyuz yani? Yani çocuğunla diyelim onca güzel hayat yıllar çok keyifli yılların olmuş çok keyifli yılların. Bir an kötü bir olay yaşıyorsun ve çok üzgünsün ya çok üzgünsün. E işte o an işte üzüntü hissediyorsun ya mübarek yaşadığın bütün keyif bitti yok yani. Tam tersi ne kadar ağır işkencelerden geçirsen geç işkence bitti. Her şey sağlığın elhamdülillah yerine geldi diyeyim. Eline aldın şöyle keyifli bir çayı. Aldın çayı ve çayın keyfini çıkartıyorsun. İşte o an hissettiğin keyif ya. Hepsi bu kadar yani. Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, nasıl yaşarsan yaşa. Sonu varıp ölüme dayanır. Her eşya eskiyor. Sonu varıp yokluğa dayanıyor. Öyleyse bu hayatın geçici menfaatleri kaybedilmiş, keyiflerinden mahrum kalınmış. Ne çıkar ki yani? Madem ki her şeyin sahibi Yüce Allah kendi katında hiç bitmeyecek bir mükafat sözü veriyor. O halde her sıkıntıya katlanmaya, her kaybı göze almaya değmez mi? Demek ki her ebedi olanı elde edebilmek için yani fani olandan da vazgeçmek gerekiyor yani. Ve fani olan ebedi olanın karşısında verilebilir ya. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette yani. Yüce Allah salih kullarına kendi katında nimetler vaat ediyor. Niye? Hep kendi katı, hep kendi katı, hep vurgulanan bir şey bu. Çünkü esasen bu dünya ceza ve ödül yeri değil ki imtihan yeridir. İman sahibi insanların gözün diktiği hedef ölüm ötesidir. Kalıcılık yurdudur. Tabii ki bu gerçeği en iyi bilen kim? En iyi yaşayan. O da Resulullah Aleyhisselam. O yüzden de ebedi alemin en yüksek ödülü tabii ki ona verilecektir yani. Diğer salih kullar da Hazreti Peygamber'in izi üzerinde ne kadar sağlam durabilmişlerse, ne kadar düzgün gidebilmişlerse, alemlerin Rabbi Allah'a ne kadar gönülden bağlanmışlar ve öyle bir ihlas ile Rablerine ibadet etmişlerse, onlar da ona uygun karşılıklar bulacaklardır. Ne kadar kolay yoldan gelirse gelsin, ne kadar çok olursa olsun, haram yoldan gelecek parayı elini uzatma. Allah sana karşı cennet verecektir. Ne kadar çekici olursa olsun, zinaya yaklaşma. Allah sana cennet verecektir. Kim ne derse desin. Hakkı söyleyip savunmaya devam et. Niye? Allah senden razı olacaktır. Karşı çıkanların sayısı ne kadar ve gücü ne kadar çok olursa olsun, hakkı anlatmaktan, yazmaktan, yapabildiğin her yolla Allah'ın dini duyurmaktan vazgeçme, çekinme. Niye? Allah karşına sana rahmeti verecektir, rızasını verecektir. Çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Sözün kısası Allah'ın dinini duyurmaktan ve kendin de ona uygun yaşamaktan vazgeçme ki Rabbin sana kendi katında hayal bile edemeyeceğin ne nimetler verecektir. Kendinden ve sana indirilenin tartışmasız en yüce hakikat olduğundan, senin yolunun takip edilecek tek yol olduğundan hiç şüphe etme ve bu dünyada başına gelebilecek hiçbir şeyi gözünde büyütmeden yoluna devam etmeye çalışacaksın, ayakta durmaya çalışacaksın. Bunun karşısında Allah sana cennet verecektir. Kendinden razı olacaktır. Bundan da büyük bir mükafat bir Müslüman için söz konusu olamaz. Burada üçüncü ayetin sonunda bitiriyoruz. Giriş olması sebebiyle çok konuştuk ama bu surenin bundan sonraki ayetlerinde de kısacık kısacık ayetlerinde ama çok önemli konular olduğu için uzun konuşmak zorunda kalacağız. Belki kalem süresi uzun sürecek ama Allah izin verirse kalem suresi üzerinden pek çok konu üzerinde konuşacağız. Allah izin verirse haftaya dördüncü ayetten başlayarak anlatmaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.